Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Hadis usulünde münker, maruf ve metruk hadis nelerdir? Bunların tanımında kaldık. Münker hadis, zayıf bir ravinin kendisinden daha kuvvetli bir raviye aykırı olarak rivayet ettiği hadistir. Daha kuvvetli olan ravinin rivayet ettiği hadise de maruf denilir. Burada zayıf bir ravinin kendisinden daha kuvvetli bir raviye muhalif olmasıyla kastedilen bu daha kuvvetli ravinin sika bir ravi olması şart değildir. Zayıf bir ravi de olabilir. Fakat bu zayıf ravi kendisinden daha kuvvetli olan, yani zayıf bir ravi bile olsa daha kuvvetli olan bir raviye muhalefet ederse bu münker bir hadistir. Yine münker kapsamına giren hadislerden birisi bilinmeyen bir ravi, meçhul bir ravi rivayette bulunur. Malum bir şeyhten rivayette bulunur. Malum bir muhaddisten rivayette bulunur. Metin olarak da bilinmeyen, o şeyhin rivayeti olarak bilinmeyen bir hadistir. Bu meçhul ravinin rivayetine de münker deniliyor.
Nasıl hocam?
Mesela meçhul bir ravi, bilindik bir isnatla, diyelim isnat Nafi'nin Malik, Nafi İbn Ömer. Bu çok bilinen meşhur bir isnattır. Altın silsiledir bu. Şimdi bu silsilede mesela Malik'ten bilinmeyen birisi rivayet ediyor, meçhul birisi rivayet ediyor ve yani çokça hadis rivayet etmek ve bilinen birisi olmasına rağmen İmam Malik'ten bu hadisi başka kimse rivayet etmiyor. Bu meçhul ravi, eğer bu metinde de işte mütedavili uygulamaya, bilinen sünnetlere yabancı bir şey rivayet etmişse, illaki aykırı olmasa da yabancı bir metin getirmişse, buna da muhaddisler münker demişler. Böyle rivayette bulunan meçhul raviye de münkerül hadis demişlerdir. Yani bir ravi hakkında bazen demek ki münkerül hadis denmesi illaki o ravinin zayıf olduğunda göstermeyebilir. Aslında o ravi belki sıka birisidir. Fakat durumunu tespit edemeyen bir muhaddis onu tanımadığı için bu münkerül hadis demiş olabilir. Sonra bu ravinin sıka olduğu anlaşılırsa o münkerül hadis olmaktan çıkar. Mesela bu konuda bir örnek vermek gerekirse Ubeydullah bin Abdullah bin Ömer. Ubeydullah bin Abdullah bin Ömer Nafi'den, Nafi İbn Ömer radıyallahu anh, o Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan böyle hadisler gelmiştir. Bu hadislerden birisi Ref'ul Yedeyn hakkındadır. Yani secdelerde elleri kaldırmak hakkındadır. Bukhari bu hadis hakkında tereddüt etmiştir. Çünkü Ubeydullah bin Abdullah bin Ömer'i, yani Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın torunu oluyor. Onun soyundan birisi oluyor. Bunu bazı muhaddisler münker olarak değerlendirmişlerdir. Diğerlerinin rivayet etmediği ve hali de bilinmeyen bir ravi olmasa sebebiyle münker demişler. Mesela Yahya bin Said el-Kattan'dı, yanlış hatırlamıyorsam. Buna münker diyor. Fakat Yahya bin Said el-Kattan'ın münker demesinin sebebi nedir? Bunun sebebi işte kadının yolculuğuyla ilgili rivayetlerden birisini rivayet edenin bu Ubeydullah bin Abdullah olmasıdır. Yani birinde 3 gün, birinde 2 gün, birinde 1 gün diyor ya, bu sebeple demiştir. Bu aşırı bir hükümdür. Bu raviye münker denilmez bu sebeple. Çünkü en sahih olarak geleni 1 gün, 1 gece. Gün tayin eden rivayetlerde 1 gün, 1 gece. Diğerlerini biraz problemli görmüştür muhaddisler. Bunun 2 gün, 2 gece lafzıyla, yanlış hatırlamıyorsam 2 gün, 2 gecelik lafzıydı. Bu lafızla yaptığı rivayeti Yahya bin Said el-Kattan, cerh ve tadilde müteşeddit birisi olmakla beraber münker diyor sırf bu sebepten, sırf bu rivayetinden dolayı. Ona münker dediği için, münkerül hadis dediği için önceki muhaddis Bukhari'de bunun rivayetine tereddütle bakıyor. Hakikatte bu ravi sıka bir ravi. Ve Buhari diyor ki, şayet diyor, Ubeydullah'ın rivayeti diyor, mahfuz ise diyor, bu diyor, işte secdeleri delileri kaldırmaz hadisiyle çelişkili değildir. Çünkü bu ispat edenir, o nefy edendir diyor. İspat eden nefy edene önceliklidir diyor. Buhari Refül Yeden kitabında böyle bir açıklama yapar. Diyeceğimiz o ki, Ubeydullah bin Abdillah hadisinde hata etmemiştir. Yahya bin Said'in onu işte tek kalmakla suçladığı yerde ona mutabaat da gelmiştir. Yani Ubeydullah bin Abdillah hata etmiş değil bu rivayette. Gerçekten bu lafıza bir hadis var. Başka yoldan da sabit olmuştur. Yani münker tabirini gördüğümüz zaman bunlara dikkat etmemiz lazım. Fakat asıl olarak hadis usulündeki tanımı, zayıf bir ravinin kendisinden daha kuvvetli olan raviye veya ravilere muhalif rivayet ettiği hadistir. Örnek, İbn-i Ebi Hatim, Hubeyb bin Habib'den, Hubeyb bin Habib, Ebu İshak Ayzar'dan, o İbn Abbas radıyallanmadan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir söz rivayet etmiştir. Kim namaz kılar, malının zekatını verir, hacc eder, Ramazan orucunu tutar ve misafirini ağırlarsa cennete girer. Bu hadis İbn-i Hatim'e göre münkerdir. Zira diğer sıkaravilerin Ebu İshak tarikinden gelen rivayetleri mevkuftur. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözü olarak. Bu hadisi İbn Abbas'ın sözü olarak rivayet etmişlerdir. Allah Resulüne refü etmemişlerdir. Bu örnekte Hubeyb bin Habib'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşan merfu rivayeti münker olduğuna göre İbn Abbas radıyallahu anh'a ait mevkuf bir söz olarak Ebu İshak tarikinden gelen rivayet maruftur. Yani sahih olan İbn Abbas'tan bu rivayetin mevkuf olmasıdır. Hubeyb bin Habib demek ki zayıf bir ravi olarak Ebu İshak'tan rivayet eden daha kuvvetli ravilere aykırı bir rivayette bulunmuş. Çünkü kuvvetli olan raviler İbn Abbas'ın sözü olarak naklederken onlar kadar kuvvetli olmayan Hubeyb bin Habib bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü gibi nakletmiştir. Hadisi merfu olarak nakletmiştir. Münker hadis zayıf ve merduttur. Reddedilir. Yani hüccet olarak kullanılmaz. Çok zayıftır. Münker hadis çok zayıftır. Yani şiddetli zayıf türündendir. Ancak onun zıttı olan, mukabil olan maruf hadis ile hüccet getirilebilir. Sahih olan ile. Yani demek oluyor ki münker hadis çok zayıf olması itibarıyla şahit getirilmeye de elverişli değildir. Bununla şahit getirilmez. Metruk hadis, zayıf oluşunda ittifak edilen veya yalanla itham edilmiş bir ravinin tek başına rivayet ettiği hadistir. Tereku anh. Ravi hadisi hakkında böyle denilir. Metruk denilir veya tereku anh, onu terk ettiler denilir. Veya sakıt denilir. Yani atılmış, düşmüş denilir. Bazı muhaddisler metruh yerine matruh terimini kullanmışlardır. Matruh kelimesi tarahadan, atmak. Atmaktan gelir. Matruh da demişlerdir. Bu tarifte makbul ravilerin rivayetlerine muhalefet söz konusu değildir. Yani münker ile metruh hadisi arasındaki fark budur. Münker hadiste zayıf ravinin kendisinden daha sağlam olan ravilere muhalefeti vardır. Metruk hadiste ise zayıf oluşunda ittifak edilmiş. Yani bütün cerh ve tadil imamları ittifak etmiş ki falanca zayıftır. Veya yalanla itham edilmiş bir ravi vardır. Zayıflığında ittifak edilmese bile yalanla itham edildiyse bir ravi. Bu da metruk bir ravinin rivayet ettiği, yani o ya tek kaldığı hadisse böyle bir rivayettir. Mesela bu konuda örnek vermek gerekirse Adem Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile tevessül ettiğine dair Hakim'in Müstedrek'inde gelen bir rivayet var. Burada Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem vardır isnadında. Ondan da rivayet eden itham edilmiş El Fihri diye birisi var. Abdülaziz el-Fihri diye. Şimdi Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem zayıf oluşunda ittifak edilmiş bir ravi. zayıf oluşunda ittifak edilmiş bu ravinin tek başına rivayet ettiği, yani tek kaldığı, başka tarikten desteklenmeyen bu rivayet metruktur. Buna metruk hadis denilir. Uydurmaya yakındır bu. Bu da yine şiddetli zayıf türündendir. Şahit getirilmez, mutabaat hasıl olmaz bu rivayette. Evet, makbul ravilerin rivayetlerine muhalefet söz konusu değil bu tarifte dedik. Yani onlara aykırı olmak yerine ne şekilde rivayet edilirse edilsin, cerhin ağırlığına delalet eden sebeplerle cerh edilmiş bir ravinin tek kalması esas alınmıştır. Bu nokta onun münker hadisten ayrıldığı en önemli husustur. Örnek, Sadaka bin Musa'nın Ferkades Senci'den veya Ferkades Sebehi diye de okunur bu. Sebebi bağının noktasının yukarı konması. Yani bir diş vardır ya, sin harfinden sonra B'nin dişi. Ondan sonra H gelir. Bazen musahihler, istinsah edenler o noktayı aşağı değil de yukarı koyar. Çünkü noktalama sonradan olduğu için. Noktalamayı yukarı koyan Ferkat Es-Senci diye okur. Yani Nun'un eğer noktası düşerse B'nin noktasını da H'ya geçirmiş olur ve Ferkat Es-Senci diye okur. H cime döner o zaman. Ferkat Es-Senci diye okunması bu yüzdendir. Bazılar bunu Ferkat Es-Sebehi diye okur. Yani B yerindedir, B'nin noktası, fakat Nun'un noktası düşmüştür. Bazen el yazmaları okumakta problem olduğu için bazısı Es-Sebehi diye okur, bazısı Es-Senci diye okur. Ferkat Es-Senci'den, o Murra Et-Tayyip'ten Ebu Bekir radıyallahu anh yoluyla rivayet ettikleri zaman, bu metruk bir rivayettir. Yine Amr bin Şemir'in veya Amr bin Şimr'in Cabir el-Cufi, Haris el-Aver, Ali radıyallahu anh isnadıyla rivayetleri de metruk hadislere örnektir. Mesela hiçbir hilekar, hiçbir cimri ve emri altındakilere kötü muamele eden kimse cennete giremeyecektir sözü metruk bir hadistir. Çünkü bu sözü bu zikrettiğimiz tarik ile sadakadan başka rivayet eden kimse olmamıştır. Yani Sadaka bin Musa'dan başkası rivayet etmemiştir. Sadaka'nın kendisi de Şeyh-i Ferhat Es-Senci'de çok zayıf iki ravidirler. Yani böyle bir hadis şahitte gelmez. Zayıf bir rivayettir. Çok zayıf, şiddetli zayıftır. Cabir el-Cufi, Haris el-Aver, Ali radıyallahu anh isnadına gelince Cabir el-Cufi yine metruk ravilerdendir. Zayıf oluşunda ittifak edilmiş ravilerdendir. Ali radıyallahu anh hakkında aşırılığı olan, onun öldükten sonra işte tekrar dirilip geleceğine itikad eden, bozuk akideleri olan birisi. Önceleri mesela bazı imamlar Cabir el-Cufi'nin rivayetleriyle delil getirirken bu gibi itikatlarına vakıf olan kimseler onu terk etmişlerdir. Cabir el-Cufi böyle tehlikeli bir ravidir. Haris el-Aver de yalanla itham edilmiş bir ravidir. Ali radıyallahu anh'ten çokça rivayette bulunan ravilerden. Tirmizi onun hadislerini hasen sayar. O Tirmizi'nin işte gevşeklikle itham edilmesine sebep olan hususlardan birisidir. Haris'in rivayetlerini hasen saymaz. Haris el-Aver yalanla itham edilmiş birisidir. Rivayetleri zayıftır, şiddetli zayıftır. Metruk hadis çok zayıf hadis türündendir. Delil olmaz ve şahit getirmeye elverişli değildir dedik. Ali, nazil ve müdebbeç hadis. Ali hadis, herhangi bir hadisin ravisiyle kaynağı olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arasında veya o hadisi rivayet etmiş bulunan meşhur hadis imamlarından birisi arasında en az sayıda ravinin bulunduğu veyahut da tanınmış hadis kitaplarından birinin musannifine arada en az raviyle ulaşılabilen isnattır. Ravi ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veya hadis alim arasındaki yakınlığa ulu da denilir. Ali'nin çoğulu avalidir. Yani avali dediğimiz zaman hadiste kastedilen, mesela bazı imamlar avali adında kitaplar yazmışlardır. Avali ile kastettikleri Ali isnatlarla rivayetler demektir. Yani az sayıda ravi ile Peygamber aleyhisselatü vesselam'a ulaşan. Bazen mesela bizim asrımızdaki Ali isnatlara gelince en az ravi sayısıyla diyelim Bukhari. Benim mesela böyle âli bir isnadım var. Her tabakadan bir tane ravisi var Bukhari'ye kadar. Her tabakadan bir tane. Müslim'e yine bu şekilde âli isnatlar var. en âli isnada sahibiz bu noktada. Bazısı da vardır. Bunu dolaylı yoldan rivayet eder. Şimdi neden dolaylanır? Neden nazil hale gelir? Bunun sebeplerini nazil isnatta göreceğiz. İmam Malik'in en âli isnadı sünâidir. Yani ikilidir. Kendisiyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir tabi, bir de sahabe olmak üzere iki râvi vardır. Bu da Nafi İbn Ömer. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bakın, arasında iki tane râvi var. En âli isnadı İmam Malik'in budur. Nazil hadis, âli hadisin zıttıdır ve hadisi rivayet eden son râvi ile ilk kaynağı olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veya bir hadis alimi arasında normalin üstündeki sayıda râvi bulunan isnattır. Mesela Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste onu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaştıran isnadında 3 veya 4 ravi varsa bunun isnadı, onun bu isnadı âlidir. Ama bu ravi sayısı bazı isnatlarında olduğu gibi 9 kişiye çıkarsa bu da nazildir. Yani Bukhari ile Allah Resulü arasında tam 9 tane ravi var. Nazil hadiste. Âli hadiste yani 3'e kadar. Yani sülasi hadisleri de var çünkü şeyin de öyle, Ahmet bin Hanbel'in de öyle. Mesela Sülasiyat-ı Ahmet diye İbn-i Teymiye'nin böyle bir eseri var. Ahmet bin Hanbel'in sülasi olarak yani 3 raviyle Allah Resulü'ne ulaştırdığı hadisleri cem etmiştir İbn-i Teymiye. Yine Sudasiyatlar var. Bu sonraki tabakalarda Suyuti'nin dönemlerinde Sudasiyat, Sebi'iyatlar vardır. Yani 7. Bunlar en âli isnatlar. Suyuti'nin dönemi Hicri 900'lü yıllar. Yani onların zamanlarında çok değerli, en az râvi ile ulaşılan isnatlar.
Nasıl gösteriyor bu? 7 râvi ile Suyuti'de Allah Resulü'nün 7 râvi.
Allahu alem, yani Suyuti'nin bizzat kendisi olmayabilir. Yani bulduğu bir nüsa olabilir. Yani
bizim için Buhari bulduğumuz gibi olabilirsin diye.
Şimdi mesela onların zamanında şey yok, matbaa yok. Mesela şu kitap olarak ulaşır, el yazma olarak. Şimdi düşün, nasıl örnek verelim? Diyelim ben bu kitabı yazdım, hadis cüzü olarak düşün. Sonra ben bunu bırakıyorum, çocuklarım ravi olarak girmiyor araya. Ama bu kitabı koruyorlar. Bu kitap Suyuti'nin eline geçiyor misal. Yani daha sonraki bir raviye. Aradaki ravi hiç görmese de vicade dediğimiz bu yolla, yani bulma, kitabı bulma yoluyla rivayet eder. İşte bu şekilde mümkün. Daha kısa olması da mümkün. Eğer vicade yolu kabul edilirse. Çünkü eski muhaddisler vicade yolunu çok geçerli görmemişler. Mesela bir kitap bulup da bundan rivayet etmeyi caiz görmemişlerdir. Sebebi şu, bu kitabın müellife ait olup olmadığına dair bir garanti yoktur. Buna ekleme yapılıp çıkarma yapıldığına dair bir garanti yoktur. Bu sebeple vicade yoluna tereddütle bakmışlardır. Fakat İbn-i Kesir Rahimullah, Bâisul Hasis kitabında delil getiriyor. Onu biz şeyde de aldık zaten, bu İçtihat ve Taklit kitabında tahricini de yaptım. Ümmetime kitap, bir rivayette Kur'an iki kapak arasında ulaşır. Bir rivayette ilim iki kapak arasında ulaşır. Ve onlar diyor, burada buldukları sünnetlerimle amel ederler. Bunlara diyor, sizin ecrinizin 50 katı ecir vardır diyor. Bununla amel edenlere, iman edip, yani gayben iman edenlere ecrinin faziletine der. Burada İbn-i Kesir, vicade yolunun hüccet olacağına delil getirmiştir. Ve bu hadis gerçekten de böyle bir delil ifade ediyor. Şeyh Elbani, bu hadisi ben Bizden Olmayanlar kitabında 7-8 tarikten tespit ettim. Yani farklı tariklerle. Şeyh Elbani önceleri zayıf demiş. O yüzden biraz tereddüt ediyordum. Bu yüzden fazlaca araştırdım tariklerini. Sonradan gördüm ki Şeyh Elbani zayıf deme görüşünden dönmüş. Yani zayıf olan bir tariki var. Hakim'in Müstedrek'inde geçen tariki. Ondan dönmüş başka bir eserinde Sahiha'da açıklıyor bunu ve bunun sahih olduğunu belirtiyor. Taberani'de sahih bir tarikle geliyor rivayet. Evet, nuzul anlaşıldı değil mi? Nazil hadis. Mesela Bukhari Hicri 256 yılında vefat etmiş bir muhaddis. Ve o 9 ravi ile Allah Resulüne ulaştığında bu nazil bir hadistir. Nazil hadis demek zayıf manasına gelmez. Nerede işe yarar? Bunları da açıklayacağız birazdan. İsnatla ulu aslında istenilen bir şeyse de ricalinin sıka oluşu ona tercih edilir. Yani âli bir isnat var. 4 ravi ile ulaştırmış falanca alim. Falancası da 9 ravi ile ulaştırmış. Bukhari 9 ravi ile ulaştırmış. Mesela 9'lu şey var. Burada hakim 4 ravi ile ulaştırmış. Ama hakimin isnadında saduk bir ravi varsa, Bukhari'nin bütün ricali sika ise bu isnat buna tercih edilir. Bazen nazil isnat bile âli isnada tercih edilebiliyor demek ki. Önemli olan demek ki ravilerinin sika olmasıdır. İbnül Mübarek rahimullah, hadisin sıhhati isnadının Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığında değil, ricalinin sıhhatindedir demiştir. Ebu Tahir es-Silefi de şöyle der rahimullah, rivayette asıl hadisi alim raviden almaktır. Alim ravilerin nazil isnadı, araştırıcı alimlerin görüşüne göre, yani muhakkik alimlerin görüşüne göre cahillerin âli isnadından daha iyidir. Yani ne rivayet ettiğini bilen alim raviler nazil isnatla bile rivayet etmiş olsa, cahillerin, bu hadisin ehlinden olmayan, rivayet ettiği şeyi bilmeyen kimselerin, mesela bedevilerden oluşan bir isnat düşün, bunların rivayetinden daha üstündür. Silefi böyle demiştir. Âli ve nazil hadisler sahih, hasen veya zayıf olabilir. Şimdi tercih sebepleri arasında, yani âli ve nazil olması ne işe yarar? Mesela iki hadis birbirine çakışıyor. Yani açık bir aykırılık var. Bunları bir şekilde cem etmek mümkün olmadı. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani sıhhat bakımından da cem etmek mümkün olmadı. Mana olarak da cem etmek mümkün olmadı. Tercihe gidemiyorsun. Nesh yok, tahsis yok. Böyle bir şeye dair delil yok. Böyle bir durumda âli isnatla gelen, eşit seviyedelerse, yani bütün ravileri sıkaysa, âli isnatla gelen nazil isnada tercih edilir.
Riskin azalmasından dolayı mı?
Tabii. Ravi sayısı daha az. Şimdi mesela bu meselede Evzai ile Ebu Hanife arasında geçtiği rivayet edilen bir kıssa var malumunuz. Elleri kaldırma meselesinde. Ben diyor işte İbn Ömer yoluyla rivayetini aktarıyor. Kısa bir isnatla, yani âli bir isnat, yani şu altın silsile dediğimiz Nafi İbn Ömer yoluyla geliyor biliyorsunuz bu isnat. Şafii, Malik, Malik'ten, Malik Nafi'den, Nafi İbn Ömer'den diye böyle gelen bir isnat bu. Şimdi bunu getirdim de diyor, o bana işte bize Alkame, Hammad, Alkame'den, Alkame İbrahim'den, İbrahim falandan, o İbn Mesud'dan diyerek beşli bir isnat zikrediyor. Yani üçlü isnada karşı beşli isnadı zikrediyor. Ben diyor hayret ettim. Nasıl olur âli isnada karşı nazil bir isnatla delil getirir? Ebu Hanife dedi ki diyor, İşte falan filandan daha fakittir, falan filandan daha fakittir, falan filan. Yani ravilerinin alim olmasını delil getirmiştir ve Evzai burada bu sözü kabul etmiştir. Bu da gösteriyor ki demek ki muhaddisler ravisinin alim olmasını kabul ediyordu. Fakat bu hadisi kabul etti isnadını. Ama meseleyi mesela Evzai elleri kaldırım hakkında icma nakleden birisi. Amin. Yani demek ki burada aykırılık yok. Ebu Hanife böyle bir delil getirmiş olabilir falan filandan daha alimdir diye. Tercih etmeni gerektiren sebep ne? Mesela tercihe nerede gidersin? Rivayetleri cem etme imkanı olmaz zaman. Aleyküm selam ve rahmetullah. Rivayetleri cem etme imkanı olmadığı zaman. Şimdi sahabelerden gelen rivayetlerde cem imkanı vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birebir lafzıyla gelen, yani kavli hadislerinde bir aykırılık varsa, bunları cem etmek daha zordur sahabe sözlerine nazaran. Çünkü İbn-i Mesud Allah Resulü'nün fiilini anlatıyor. Ne diyor? İlk tekbirde kaldırdı. Yani ilk tekbirde kaldırdı sözü bir daha kaldırmadı manasına gelmez. Sonraki ravilerden bazısı bir daha kaldırmadı sözünü söylüyor. Bazıları bunu işte İbn-i Mesud'un sözü gibi aktarıyor. Burada bir hata var. Ama Ebu Hanife'den önce İbrahim Nehai bir delil getiriyor. Diyor ki, mesela İbn-i Uzeyme İbrahim Nehai'ye reddiye verirken bunu getirir İbn-i Uzeyme sayinde. Ne diyor İbn-i Uzeyme? Mesela İbrahim Nehai'nin gerekçesi şu. Vail bin Hucur Yemenli diyor. Vail bin Hucur Yemenli. Elleri kaldırmayı rivayet eden Vail bin Hucur diyor. Yemenli. Bilmiyoruz yani. Medineli değil. İbn-i Mesud Medineli. Allah Resulü'nün yandan ayrılmayanlardan birisi diyor. Şayet diyor Allah Resulü diyor ellerini kaldırsaydı diyor bu rivayet ederdi diyor. Yani İbn-i Mesud söylerdi sonraki tekbirlere de ellerini kaldırdığını diyor. Demek ki İbn-i Mesud böyle bir söz söylememiş. Bir daha kaldırmadı dememiş. Şimdi demek ki Ebu Hanife ilmini İbrahim en-Nehai'den alan yani onun kanalıyla alan Ebu Hanife demek ki bu konudaki rivayetlere vakıf olmamış. Yani İbrahim Nehai vakıf olmamış. İbrahim Nehai sünnete muhalif eden birisi değil. Ebu Hanife sünnete muhalif birisi. Sünnete zıt düşen birisi Ebu Hanife. Akılcı, kelamcı birisi. Fakat İbrahim Nehai böyle birisi değil. Demek ki İbrahim Nehai'nin zamanında bu rivayetler ona ulaşmadığı için onun bir mazereti olabilir. Ebu Hanife'nin gerekçesine bakarsan savunmasına o bir adım daha ileri gidiyor. Evzai kendisine âli bir isnatla hem de hadis rivayet ediyor. Allah Resulü'nün iftitah tekbirinden sonraki tekbirlerde de ellerini kaldırdığına dair o İbn-i Mesud işte daha âlimdir demeyi onu tutuyor. Halbuki bu meselede ilim ortaya çıkmıştır ki 30 tane, 40 tane sahabeden gelmesine de hacet yok. Bunların çoğu Medineli, yani Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan sahabeler, ellerini kaldırdığını aktaran sahabeler. Burada rivayetleri cem ederiz. İbn-i Mesud'un sözü de bunlara aykırı değil. Dolayısıyla tercih hadisin reddini gerektirir. Tercihe gitmeden önce cem etme yollarına bakılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu fiil 50 küsur sahabeden sabit olmuştur. Sonra tercihe gideceğin zaman Allah Resulü'nden gelen sözlerde bir zıtlık olacak. Sahabeden de olabilir. Yani fiili bir hadisin aktarılması da olabilir. Bir zıtlık olacak. Bu zıtlık durumunda bütün yolları denedikten sonra eğer cem ve tercih imkanı yoksa âli olan isnat, nazil olan isnada tercih edilir. Eğer ravileri eşit seviyedelerse. Eğer nazil olanın ravileri alim kimseler, âli olanın ravileri alim olmayan kimselerse, nazil olan rivayet, âli olan rivayete tercih edilir. Âli olan isnada tercih edilir.
Hocam bunlar bu cem etme metodunu hiç kabul etmeyen kimseler?
Değil. Kabul etmeyen yani kimseler değil. İbrahim en-Nehai'de problem yok zaten. İbrahim en-Nehai'ye ne ulaşmış? Bak Vail bin Hucur hadisi ulaşmış. Değil mi? İbrahim en-Nehai diyor ki bak alim olmalarını şart koşuyor. Bu doğru. Biz bunu kabul ederiz. Ne rivayet ettiğini iyi bilen kimseler olması lazım. Ama sayı olarak geldikten sonra nasıl reddedersin? Aykırılık da yok çünkü. Aykırılık olsa bak İbrahim en-Nehai'ye burada hak verilirdi. Zaten İbn-i Uzeyme bu yüzden reddiye veriyor. Burada bir aykırılık yok. Allah Resulü'nden bu sabit olmuş. Artı Ebu Hanife'nin dönemine geçtiğimiz zaman Ebu Hanife'nin döneminde birçok rivayetler geliyor. Ama Ebu Hanife yine tercih yolunu tutuyor bakın. Yani akıl yürütme de var. Yani falan alimdir, İbn-i Mesud alimdir, fakihtir, Alkame falandan fakihtir. Bu ravileri teker teker kıyaslayarak gidiyor. Yani demek istiyor ki bu rivayet sabit olmamıştır. Rivayeti cerh ediyor doğrudan. Halbuki bu rivayetin cerh edilmesini gerektiren bir sebep değil. Meselenin ayrıntıları var. Bir hadis nasıl nazil olur dedik. Dedik ki aynı tabakada, aynı asırda insanlar birbirinden rivayet ettiklerinde rivayet nazil olur. Her tabakadan bir kişi rivayet etse bu âli bir isnad olur. Ama diyelim hepimiz burada, bu asırda yaşayan, belli bir yerde bulunan insanlarız. Farklı yerde de olsa fark etmez. Aynı asırdanız. Ben Fırat'tan işitmişim. Ersin benden işitmiş. İşte Ayhan Ersin'den işitmiş falan. Bak aynı tabakada 4 tane ravi oluştu şimdi. Sonra bizden sonraki tabakadan birisi de geliyor Ayhan'dan rivayet ediyor. Dördümüz de zikretmek zorunda. Halbuki hepimiz diyelim Hüseyin'den almış olalım. Yani Fırat Hüseyin'den almış olsun. Hepimiz onunla çağdaşız. Fakat Hüseyin'e ulaştırana kadar bak 3 tane raviyi zikrediyor. Rivayet böyle nazil hale gelir işte. Nazil olması demek bu demek. Ama raviler sikaysa, sept sağlam kimselerse bunda hiçbir problem yok. Müdebbece gelince aynı tabakadan olan ravilerin veya aynı hocanın öğrencilerinin birbirlerinden rivayetlerine müdebbeç denir. Debece, dibace kelimesinden gelir müdebbeç. Mesela bir şeyin dipnotu, eki, kuyruğu manalarına gelir bu. Örnek vermek gerekirse sahabeden müdebbeç yapan Ayşe radıyallahu anh'ın Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Ebu Hureyre'nin de Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet etmesi müdebbeç bir rivayettir. Yani hem Ayşe radıyallahu anh'a aynı hadisi Ebu Hureyre'den rivayet ediyor hem Ebu Hureyre Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Yani akran olan, aynı tabakadan olan ravilerin hadisi birbirlerinden rivayet etmeleri. Tabiinden müdebbeç Ömer bin Abdülaziz'in Ez-Zühri'den, Ez-Zühri'nin de Ömer bin Abdülaziz'den rivayet etmesi. Daha sonraki tabakalardan Abdurrazzak'ın Ahmet bin Hanbel'den, Ahmet bin Hanbel'in de Abdurrazzak'tan rivayetleri müdebbece örnektir. Yani hadisin nazil olmasına sebep olan şeylerden birisi de işte bu müdebbeç rivayettir. Böyle bir hadis sahih, hasen ve zayıf olabilir. Zayıf da olabilir yani. Müdreç, müdebbeç anlaşıldı mı? Karşılıklı olarak aynı tabakadan ravilerin birbirlerinden rivayet etmeleri.
Karşılıklı olmak.
Karşılıklı, tabii. İdraç, yani müdreç idraç edilmiş demek. İdraç ne demek? İdraç, ravinin rivayet ettiği hadisin metnine veya senedine. Aleykümselam. Aslından olmayan sözler sokmasıdır. Ravinin bilerek veya bilmeyerek hadise ilave ettiği bu sözler başka raviler tarafından rivayet edilir ve hadisin aslından olmadığı halde ona eklenmiş olur. Böyle idraç yapılmış hadislere müdreç hadis denilir. İdraç, hadisin isnadında veya metninde yapılır. Hadisin isnadına başka sözler sokulmasının belli başlı sebepleri şunlardır. Birincisi, ravi çeşitli isnatlarla bir hadis işittir. Farklı isnatlarla. Bir başka ravi o hadisi senetleri arasındaki farkı belirtmeden bütün isnatlarını birleştirerek rivayet eder. Dolayısıyla rivayet ettiği isnatta olmayan öbür isnatlara ait sözleri de ona katmış olur. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste diyelim Irbaz bin Sariye radıyallahu anh bir şey söylüyor. Ne diyor? Allah Resulü işte sadece namaz için ara verdi. Öyle bir vaazda bulundu ki bize gözleri yaşatan, ciltleri ürperten bir vaazda bulundu. Biz dedik ki Allah'ın Resulü işte bu sanki veda eden bir kimsenin vaazı gibi oldu. Bize ne vasiyet edersin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size sünnetime sımsıkı sarılmanızı tavsiye ederim ve benden sonra hidayet erdirmiş raşit halifelerime. Sizden yaşayanlar pek çok ihtilaf görecektir. Siz buna sarılın diyor. Böyle devam ediyor. Sonra devamında biliyorsunuz şey var. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Şimdi aynı hadisi benzer metinlerle, yakın metinlerle işte Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. İbn Ömer radıyallahu bunun bir kısmı geliyor. Diğer bazı sahabelerden diğer bir kısmı geliyor. Yani hepsi aslında bu mecliste bulunmuş. Ve rivayeti farklı tariklerden sevk etmişler. Irbaz bin Sariye radıyallahu anh'tan gelen tariklerin çoğunda ve her sapıklıkta ateştedir kısmı, yani o son cümle yer almaz. Cabir radıyallahu anh'tan gelen rivayetlerde geçer. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ten gelen tariklerden bir tanesinde bu ziyadede gelir. Ve her sapıklıkta ateştedir diye. Şimdi bazen işte muhaddis, ravi, hadisin ravisi farklı metinlerle, yani aynı şeyden bahseden rivayetleri farklı isnatlarla gelmiş olmasına rağmen bir isnatla zikreder ve sanki bu tam kamil lafzıyla rivayet edilmiş gibi rivayet eder. Bu isnattaki müdreştir. İsnatları birbirine katar. İkinci sebebi, isnatta açıklama yapmak maksadıyla başka sözler ekler. Yani der ki işte bize Malik Nafi'den, Nafi İbn Ömer'den, aynısı bize ayrıca işte Malik İbn Şihab yoluyla İbn Ömer'den, İbn Şihab-ı Zühri yoluyla Ayşe radıyallahu anh'dan misal. Böyle de rivayet edilmiştir der. Bu açıklamada isnada sokuşturulur dinleyen tarafından. Metinde idracın belli başlı sebepleri ise şunlardır. Metinde açıklama yapmak. Yani ravi metinde açıklama yapar. En meşhur müdreşlerden birisi bu konuda. Mesela Müslim'de Enes radıyallahu anh'tan gelen rivayette işte Allah Resulü ayakta içmekten yasakladı der. Katade sorar Enes radıyallahu anh'a. Peki ayakta yemeğe ne dersin? O da daha kötüdür. O ayakta içmekten daha kötüdür der. Bazı raviler bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü gibi anlaşılmasına sebep olacak şekilde rivayet etmişlerdir.
Yemek
meselesini. Yani Allah Resulü'ne merfu olarak rivayet etmişlerdir. Böyle anlaşılıyor. Fakat mütemekkin raviler Katade'nin bunu Enes radıyallahu anh'a sorduğu ve bu sözün Enes radıyallahu anh'a ait olduğu tasrih edilerek gelmiştir. Yani bu söz müdreştir. Merfu olarak rivayet edildiğinde, tamam merfu olarak rivayet edildiğinde müdreç olmuş olur. Veyahut Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis var. Şayet siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu sözün sonunda Ebu Zer bu hadisi rivayet ederken diyor ki keşke koparılıp atılan bir ot olsaydım. Bazı raviler bunu Allah Resulü'nün sözü olarak aktarıyorlar. Halbuki bu söz Ebu Zer radıyallahu anh'a aittir. Yani bu hadisi rivayet ettikten sonra Ebu Zer radıyallahu anh söylemiştir. Evet. İkincisi, ravi iki ayrı senetle iki ayrı hadis rivayet eder. Az önce açıkladığımız şey buydu işte. Ondan rivayette bulunan bir başkası aynı hadisi senetlerden biriyle iki metni birbirine katarak nakleder. Bu durumda isnadıyla naklettiği hadise ikinci hadisin metni de metninden ekleme yapılmış olur. Üçüncüsü, şeyh senedi söyler, durur. Bir açıklama yapar veya başka bir şey söyler. Hadisi işitenler o sözü hadisin metninden sayar ve rivayette bulunurlar. Böylelikle isnada aslından olmayan metni idraç etmiş, eklemiş olurlar. Bunun önemli bir örneği Hakimen Nisaburi'nin naklettiği şu olaydır. Meşhur hadisçilerden Şureyk bir gün talebelerine hadis yazdırmaktadır. Önce El-Ameş, Ebu Süfyan, Cabir, Kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyerek isnadını söyler. Ve talebelerinin yazması için susar. Yani isnadı yazıncaya kadar bekliyor. Öğrenciler bu isnadı bir yazsın diye. O esnada hadis meclisine Sabit bin Musa isimli biri girer. Sabit nur yüzlü bir gençtir. Şureyk sustuğu an onu görür. Yüzünün parlaklığını kast ederek gece namazını çokça kılan yüzü gündüzleri parlak olur der. Sabit isnat söylenip tam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dendiği anda içeri girip böyle bir sözle karşılaşınca zanneder ki bu sözler Şureyk'in daha önce söylediği isnadın metnidir. Dolayısıyla Şureyk'in bu sözünü yazdırdığı isnad ile rivayet eder. Yani idraç böylelikle gerçekleşmiş olur. Meşhur idraç örneklerinden birisi bu. Müdreci anlama yolları. Birincisi, İdrac edilen kısmı belirleyen başka bir rivayetin bulunmasıyla anlaşılır. Mesela Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Abdesti güzelce alınız. O abdest alırken iyice yıkanmayan topukların cehennemden çekeceği var. Bu hadisi Hatib el-Bağdadi'nin ravilerinden birisi aralarını ayırmadan her ikisi de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ait sözmüş gibi rivayet etmiştir. Bu hadisin ilk kısmı ravi Ebu Hüreyre'nin sözüdür. Yani abdesti güzelce alınız sözü Ebu Hureyre'nin sözüdür. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ait ikinci kısma idrac edildi, başka rivayetten anlaşılır. Bunlardan Bukhari'nin rivayeti şöyledir. Muhammed bin Ziyad anlatır. Bir gün mataradan abdest alıyorduk. Ebu Hureyre yanımıza uğradı. Şöyle dedi. Abdesti güzelce alın. Çünkü Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdest alırken güzelce yıkanmayan topukların cehennemden çekeceği var. Her iki rivayette idrac edilenle karşılaştırılırsa abdesti güzelce alın manasına gelen kısmın hadisin aslından olmadığı anlaşılır. Yani başka rivayetlerle anlıyorsun hadise ekleme yapıldığını. İkincisi, hadisi rivayet eden ravinin sözleriyle belli olur. İbn-i Mesud'un şu hadisi buna misaldir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşacak olursa cehenneme girer buyurdu. Ben de derim ki, yani İbn-i Mesud diyor ki, Allah'a herhangi bir şeyi şirk koşmadan ölenler ise cennete girerler. Burada İbn-i Mesud açıkça bu sözün kendisine ait olduğunu söylüyor, bak açıklıyor. Ben de böyle diyorum diyor. Hadiste İbn-i Mesud Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini rivayetten sonra ben de derim ki diyerek kendi fikrini söylemiştir. Aynı kısım bir başka rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir söz buyurdu, ben de ona bir söz ekledim şeklindedir. Üçüncü bir rivayette ise sadece Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ait olan kısım nakledilmiştir. Bütün bu rivayetlerden ikinci kısmın İbn-i Mesud'a ait olup Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine idrac edildiği anlaşılır. Üçüncüsü, idracın farkına varan bir muhaddisin haber vermesiyle bilinir. Birçok muhaddis hadis metinlerinde veya isnatlarında yapılan idracı tespit ederek beyan etmişlerdir. Buna dair özel risalelerde kaleme almışlardır. El Faslı fi Vaslil Müdreç diye İbn-i Cevzi'nin, Hatibül Bağdadi'nin böyle bu manada kitapları vardır. Suyuti'nin yine bir çalışması var. Yani Müdrece dair müstakil çalışmalarda yapılmıştır. Saat kaç oldu? Tamam. İsnatta Müdreci de şey yapalım. Öyle çay molası edelim. Müdrecül isnat, isnadında yapılan ilaveden dolayı müdrec olan hadistir. İsnatta itiraç, daha ziyade isnatta herhangi bir açıklama yapmak maksadıyla veya ravinin yanılmasıyla meydana gelir. Bununla birlikte ravinin değişik isnatlarla bir hadis işitmesi, bir başka ravinin ondan rivayet ederken o hadisin değişik isnatlarını zikretmeksizin bütün isnatlarını birleştirerek, daha doğrusu birbirine karıştırarak rivayet etmesiyle meydana gelir. Bunun gibi ravinin iki ayrı senetle iki ayrı hadis rivayet etmesi halinde ondan rivayette bulunan birinin o iki hadisi ayrı ayrı isnatlarla değil, bir tanesinin isnadıyla rivayet etmesiyle de hadis müdrecül isnad olur. Bu şu örnekle daha iyi anlaşılır. Said bin Ebi Meryem'in iki rivayet. Said bin Ebi Meryem Malik'ten, o Zühri'den, o Enes bin Malik radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinizden sırt çevirip uzaklaşmayın, birbirinizle rekabet etmeyin. Metindeki وَلَا تَنَافَسُوا yani birbirinizle rekabet etmeyin kısmı müdreçtir. Bu kısım Said bin Ebi Meryem, Malik, Ebu Zinat, El-Areç, Ebu Hureyre radıyallahu anh yoluyla gelen şu hadisten eklenmiştir. Yani o da Said'dir ama bu isnatla gelen rivayette değil. Onda ne diyor bakın? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zandan kaçının çünkü zan sözlerin en yalanı, yalanı en çok olanıdır. Birbirinize haset etmeyin, birbirinizin kusurunu araştırmayın, birbirinizin özel hayatı üstüne düşmeyin. Birbirinizle rekabet etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize buğz etmeyin ve birbirinize sırt çevirip uzaklaşmayın buyurmuştur. Her iki hadis de Malik yoluyla gelmiştir. Malik iki hadisle rivayet etmiştir ve müttefakun aleyh, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadistir. Ancak Enes radıyallahu anh hadisinde velâ tenâfesû lafzı mevcut değildir. Bu ziyade Ebu Hüreyre radıyallahu anh hadisindedir. Hatibül Bağdadi burada Said bin Ebi Meryem vehme düştü, o yanıldı demiştir. Müdreç hadis sahih, hasen veya zayıf olabilir. Yani müdreç diye illaki zayıf demek değildir. Hadisin senet veya metnine aslından olmayan sözleri idrac etmenin hükmüne gelince üç esasta incelenir, özetlenebilir. Birincisi, idrac, hadiste bulunan bir kelime veya ibareyi açıklamak veya başka bir açıklama yapmak maksadıyla yapılırsa caizdir. Ne var ki idraç yapanın bunu açıklaması gerekir. Yani sözün kime ait olduğunu açıklaması gerekir. İkincisi, kasıtsız olarak yanılma sonucu idraç yapılmışsa, yanılan ravi için bu kusur teşkil etmez. Yani ravinin sıkalık değerini düşürmez. Fakat yanılması sık sık olur ve hadise başka sözler karıştırması fazlalaşırsa, zapt yani ezber sıfatını lekeler. Üçüncüsü, kasten, bilerek ve isteyerek yapılırsa haramdır. Kasıtlı olarak idraç yapan ravi adalet vasfını kaybeder. Yani onun hadisi zayıf hale düşer. Allah izin verirse bir sonraki derste muttefik ve muhterik hadis ne demek? Bir de muhtelif ve muhtelif hadis ne demek? Bunları işlemeye çalışacağız. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir soru var mı?
Hocam şimdi burada bahsettiğimiz konuda şu anda mesela bunu yapma imkanları var mı? Mesela hepsi hadis kitaplarında yer almış. Bunu yapma imkanı var mı?
Yok.
Yok değil mi şu anda?
Var da yani kitaplardan takip eden için yok. Bu sadece neye yarar bu dersler? İdracı tespit etmeye yarar. Yani kitapları araştırdığın zaman, hadis kitaplarını, mevcut hadis kitaplarını, idraçlar halen daha ortaya çıkabiliyor.
Tabii.
Halen daha tespit edilebiliyor. Mesela bir yerde Allah Resulü'nün sözü olarak işitirsin belki, okursun. Sonra başka bir yerden aslında hadisin sonuna eklenmiş bir cümlenin peygambere ait olmadığını tespit edebilirsin. Sahabeye ait olduğu tasrih edilir. Böyle ortaya çıkabilir yani. Mesela düne kadar işte koparılıp atılan bir çöp olmayı isterdim sözünün müdreç olduğunu bilmiyorlardı insanlar. Ama diğer tarihleri araştırınca, yani sadece kütüb-i siteye bakan bir insan bunu kolay kolay tespit edemez.
Hocam o Evza ile Ebu Hanife arasında geçti. Sonra olay var ya.
Evet.
Nerede geçiyor hocam?
Onu herhalde İbn-i Kuteybe Tevhili Muhtelif Hadis kitabında aktarıyordu değil mi? Bu Evza ile Ebu Hanife arasında geçen konuşma. Şu an net olarak hatırlamıyorum da kaynağını siyer kitaplarında geçiyor. Yani siyer dediğim ravilerin tarihleriyle ilgili şeyleri kastediyorum. Bu İbn-i Kuteybe'nin Tevhili Muhtelifil Hadis kitabında olabilir.
Hadis mi daha farklı?
Hmm.
Sanki öyle bir şey hatırlıyor
mu? Orada geçiyor olabilir. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyk.